Ayrım 5, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 63. Gazeteci Adnan Bulut, Ahmet Hakan'a bu konuyla ilgili ilginç bir mektup kaleme alıyordu. Bu enteresan mektubun bazı bölümlerini gelin birlikte okuyalım. Tufan Mengi'nin bir hastanesi var biliyorsun. Atlas Hastanesi'ne gitmişliğin vardır mutlaka. Çünkü ben hastanenin kayıtlarına, Tufan Mengi'nin para aktardığı kişilere bakınca müthiş bir organizasyon şemasıyla karşılaştım. Atlas Hastanesi'nde bir dönem Doktor Şerafettin Özer de başhekimlik yapmış. Doktor Şerafettin Özer'i araştırınca ne göreyim? Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nin başhekiminin de adı Doktor Şerafettin Özer'miş. Tabip Albay Şerafettin Özer'le Tufan Mengi'nin Atlas Hastanesi'ndeki Doktor Şerafettin Özer meğer aynı kişiymiş. Şaşırtıcı değil mi? Bu kadar da değil kuşkusuz tesadüfler. Zirve Özel Sağlık Hizmetleri diye bir şirket kurulmuştu. Anımsarsın sen de. Bu şirketin ortaklık yapısı da ilginç. Bu şirkette senin o çok sevip saydığın Tufan Mengi ile Tabip Albay Şerafettin Özer yine ortak. Diğer ortaklar ise Zehra Şerbetçi ve Osman Aktaş. Şirketin ilk döneminde Tufan Mengi değil, eşi Ümran Mengi ortak görülüyor. Ancak daha sonra Tufan Mengi, şoförü Ayhan Çağlı'nın üzerindeki hisseleri devralarak resmen Zirve Sağlık Hizmetleri şirketine ortak oluyor. Ne ilginç tesadüf değil mi? Ahmet Hakan'ın askere gitmemek için elverişli değildir raporu aldığı yeri tahmin etmek zor değil. Tabii ki Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi. Gelelim şimdi bir başka tesadüfe daha. Tayyip'in gizli kasası olduğu iddiasıyla gözaltına alınan danışmanı Tufan Mengi'nin ortağı olan Tabip Albay Doktor Şerafettin Özer'in başhekimlik yaptığı Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nden askerlikten çürük raporu alan bir diğer isim kim? Kim olacak? Ahmet Burak Erdoğan. Yani Emine ile Tayyip'in mahdumları. Emine'ye en yakın isimlerden Muharrem Usta, Tayyip'in en yakınında yer alan Tufan Mengi'den başka yine Emine'nin köylüsü ve en yakını Sancak ailesinden Abdülhaluk Sancak, Can Türkler ve civanlar ile yine sağlık sektöründe 1.453.850.000 lira sermayeli Yükseliş Sağlık Hizmetleri Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'yi kuruyordu. Muharrem Usta'nın Monomet Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'ndeki ortakları Velioğlu Dursun, Mısır Muhammed, 7 Yıldız Şenel'di. Emine, pardon Allah'ın yürü ya akulum dediklerinden Muharrem Usta, 2001 yılı ciro beklentilerinin 850 milyon TL olduğunu söylüyordu. Muharrem Usta, Emine'nin hastanelerin ortağı olup olmadığı konusundaki iddialar hakkında şunları söylüyordu. Ethem Bey'in, yani Ethem Sancak, Siirtli olması da olayı tamamlıyor gibi görünüyor. Ethem Sancak, Muharrem Usta, Tufan Mengi, Fettah Tamince, Remzi Gür, Murat Ülker gibi yandaşlar, başta sağlık olmak üzere basın ve birçok sahada adeta tekel oluşturuyorlardı. Hastanelerdeki ameliyat dahil hasta tedavilerini kilitleyen tam gün yasası, yandaş iş adamları ve tarikatların etkinliğinde olan sağlık sektöründe onların daha fazla kar hırslarının sonucuydu. Emine ile Tayyip'e en yakın isimlerden Muharrem Usta ile Sancak ailesi, başta sağlık olmak üzere birçok sektörde işbirliği ve ortaklık içindeydiler. Ethem Sancak 31.10.2005 tarihinde Erdoğan ailesinden Mehmet Erdoğan'ı da yanına alarak MT Gayrimenkul Sağlık Dış Ticaret ve Üretim Anonim Şirketi'ni faaliyete geçiriyordu. Sancak ve Erdoğanların şirketi Türkiye Cumhuriyeti hudutları içindeki her türlü gayrimenkul imali, inşası, kiralanması, satılması ve aklınıza gelebilecek her türlü işlemlerde söz sahibi olmak üzere piyasaya çıkıyordu. Emine'nin has adamlarından Ethem Sancak 19.10.2009 tarihinde Alliance Healthcare Turkey Holding AŞ ile bir başka şirketi daha piyasaya sürüyordu. Şirketin ortakları oldukça ilginç isimlerden oluşuyordu. Jacobus P. de Vries, Martin C. Delve, Yavuz Canevi, O. R. Gabriel Feray, Richard John Mills ve Ethem Sancak. Bu Yahudi, Rum, Ermeni ve Fransızlardan oluşan şirket ne mi yapacakmış? Hemen izah edeyim. Holding'in kuruluş amacı doğrudan ve dolaylı olarak sermayesine ve veya yönetimine katıldığı şirketlerin aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak daha verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek. Yani diyor ki adamlar, şirketinize bizi dahil edin, önünüz açılsın. Size nasıl para kazanılır, nasıl köşe dönülür öğretelim. İş yapmayan şirketlerinize bir anda gökten yağmur gibi paralar yağsın. Kime güvenerek yapıyorlar bu taahhüdü diye sorarsanız, ben de size cevap olarak derim ki, bana güvenmedikleri kesin. Ethem Sancak İstanbul Ticaret Odası'na 492.399 sicil numarası ile kayıtlı Formula İstanbul Yatırım Anonim Şirketi'nde de yönetim kurulu üyesiydi. Diğer yönetim kurulu üyeleri arasında oldukça dikkat çekici isimler vardı. Murat Yalçıntaş, İbrahim Ceylan, Kadir Topbaş, Harun Karacan, Macit Akban, Zekai Erez, Şaban Dişli. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Yalçıntaş ile Tayyip ailesi çok yakın ilişki içindeydiler. Tayyipler ve Yalçıntaşlar birbirlerine o denli yakındılar ki Nevzat Yalçıntaş'ın eşi Meliha Hanım, Emine'nin küçük oğlu Bilal ile Rayyan Uzuner'in evlenmesinde en önemli pay sahibiydi. Öyle ki çocukların tanışmasından, kızın ailesinden istenmesine, istenmeden düğüne kadar geçen süreçte hep Meliha Hanım ön ayak oldu. Nevzat Yalçıntaş'ın oğlu Murat referandumda Tayyip'i destekliyor, yetmez ama evet diyerek destekte herkesi geride bırakıyordu. Ne olduysa oldu, araya Ceyda Erem girdi. Murat Yalçıntaş Ceyda ile anlaşmazlığa düştü. Ceyda önce Remzi Gür ile görüştü, sonra Tayyip ile konuştu ve Murat Yalçıntaş tutuklandı. Sebeplerden biri de bu formüla hikayesiydi. Diğeri, Murat Yalçıntaş bir süre sonra tahliye olunca Tayyip'le görüşmek istedi. Hatta AKP Genel Merkezi'nin karşısında bulunan ve Tayyip'in cumaları reklam amaçlı gittiği camiye gitti ki barışsınlar. Ne çare, Tayyip bu defa Murat'la karşılaşmamak için başka camiye yöneldi. Yine ne garip ki Murat'ın yönetim kurulu üyesi olduğu şirketlerdeki diğer isimler Murat'ın tutuklanmasına rağmen soruşturma bile geçirmiyorlardı. Peki Tayyip'e son derece yakın bir ailenin oğlu Murat ne yapmıştı da Tayyip'in bu denli öfkesine muhatap olmuştu? Sakıncalı sahalarda mı avlanmaya kalkmıştı, yoksa babası merkez sahada yeni bir parti çalışmalarına mı katılmıştı? Ah Ceyda, ah! İnsanlar Kürşat'tan da ders almıyorlar değil mi? Sancaklarda şirket o kadar çok ki gelin bir tane daha tanıtayım. Kalan diğerlerini öteki yandaş ve yalamalarla birlikte Emine ile 33 saate bırakalım. Ethem Sancak İTO'ya 189.547 sicil NO ile kayıtlı olan Birleşik Yayıncılık ve Ticaret Limited şirketinde de ortaktı. Yurdun değişik yerlerinde yayıncılık yapmak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, mevkute imtiyazları satın almak ve satmak sahalarında faaliyet gösteren şirkette Sancak'ın diğer ortakları şu isimlerden oluşuyordu. Kamil Aslan Türkoğlu, Mehmet Halim Spatar, Mustafa Kemal Çamkıran ve Ahmet Alper Görmüş. Star gazetesini de çıkaran Star Medya Ajans Anonim Şirketi, Sancak, Gür ailesiyle akraba olan Doğan, Karakaya, Tamince, Kaya, Safa, işbilir gruplarının birbirlerine devrettiği ve birbirleriyle ortak olduğu bir kuruluştu. Çakıcı'nın MİT'e girişi. Yıl 1987, yer İstanbul, olayın kahramanları. Mehmet Eymür, Şenkal Atasagun, Tarık Ümit ve Alaaddin Çakıcı'ydı. MİT Kontür Terör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, yine MİT İstanbul Bölge Başkan Yardımcısı ve Demirelilerin damadı Şenkal Atasagun'a bir mesaj çekiyor ve kendisine şu talimatları veriyordu. İstanbul'da Alaaddin Çakıcı adlı bir genç var. Babası dev sol örgütünce öldürülmüş. Bu nedenle devlete yardımcı olmak istiyor. Ve ekler. Eymür, Çakıcı ile görüşüp kanaatini de bildir. Atasagun Eymür'den gelen bu yazı üzerine Çakıcı ile görüşür. İzlenimi olumsuzdur. Bu görüşünü Ankara'ya da bildirir. Ama ona sen ne anlarsın deniliyor ve Çakıcı MİT'e alınıyordu. Eymür daha sonra Çakıcı'nın eylemleri ortaya çıkıp yakalandığında Çakıcı'yı Şenkal Atasagun MİT'e aldırdı diyordu. Gelin bu olayı o tarihlerde Eymür'ün yardımcılığını yapan Korkut Eke'nin Belma Akçura'ya anlatımlarından dinleyelim. 1987 Haziran'ında Mehmet Eymür'ün Ant Sokak'taki evine Tarık Ümit Alaaddin Çakıcı'yı getirdi. Eymür'ün evinde ben Ümit ve Çakıcı ile bir araya geldik. Yapılan 4 saatlik toplantı sonucu Çakıcı'nın MİT'e alınmasına karar verildi. Çakıcı öldürüyor, Eymür seyrediyor. Faruk Bildirici Silüetini Sevdiğimin Türkiye'si adlı kitabında Çakıcı-Eymür ilişkisiyle ilgili oldukça ilginç bir bilgi veriyordu. Çakıcı 1987 yılında Ankara'da Dedeman Oteli'nde Kılıç'ın iki adamını vurdu. Çakıcı yakalanamadı. Garip biçimde olay sırasında Mehmet Eymür ve Korkut Eken otelin karşısındaki işkembecide oturuyorlardı. Çakıcı bu olaydan birkaç ay önce MİT'le ilişki kurmuş, eleman olarak çalışmaya başlamıştı. Çakıcı MİT içerisinde hızla kendine bir yer edindi. Mehmet Eymür ve Yavuz Ataş'la dost oldu. MİT elemanı Süleyman Seba'nın Beşiktaş'a başkan seçildiği kongrenin güvenliğinin Çakıcı'ya emanet edilmesi işbirliğinin somut örneklerinden sadece birisiydi. 1988'de ortaya çıkan ünlü MİT raporunu hazırlarken Eymür'e bilgi verenlerden biri Çakıcı'ydı. 1989'da Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Ağar'ın çağrısıyla polise teslim olan Çakıcı'ya destek çıkan da Mehmet Eymür ve Korkut Eken'di. Çakıcı'nın Ankara Kapalı Cezaevinde rahat ettirilmesi için Yusuf Koç ve Kürt Ahmet olarak bilinen Ahmet Turgut'a haber ulaştırılmıştı. Gerçekten de Çakıcı cezaevinde el üstünde tutuldu. 8 Haziran 1989'da cezaevinden çıkarken Koç ve Turgut'a teşekkür etti ve kurbanlar kestirdi. Cezaevinden çıkışına 14 gün kala ilginç bir olay olmuştu. Çakıcı İstanbul'da bir cezaevine nakledilmek isteniyordu, hem de uçakla. Çakıcı Dündar Kılıç'ın kendisini öldürmeye hazırlandığından kuşkulanıp araya birilerini soktu ve nakli durdurdu. Kılıç ve Çakıcı arasındaki kavga gazete sayfalarına yansıdı. Kılıç uzun süre kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra Çakıcı hakkında şunları söylüyordu. Saygılı, hürmetkar bir adamdı. Cezaevinde olduğum 5 yılda canavar olmuş diyordu. Kılıç sözlerine şöyle devam ediyordu. Çakıcı Mehmet Eymür tarafından yönlendirildi. Bizim itibarımızı, onurumuzu küçültmek için böyle şeylere saptı. Terbiyesizlik yaptı. Yolumuz ayrı, kafa yapılarımız ayrı. MİT'in Çakıcı'ya sağladığı imkanlar. 27 Temmuz 2012 tarihinde Ergenekon mahkemelerinde ifade veren Alaaddin Çakıcı, MİT'e çalıştım diyor, MİT'te eğitildik açıklamalarının ardından dört arkadaşıyla MİT tarafından çok özel eğitimden geçirildiklerini de söylüyordu. Çakıcı ifadesine şöyle devam ediyordu. Korkut Eken Hoca, Yavuz Ataç Hoca ayrı ayrı konularda eğitim veriyorlardı. Şenol Turan, Muhsin Koraman, Fransa'da yanımda yakalanan Murat Güler ile eğitim aldık. Beşinci olarak da Tevfik Ağansoy'u eğitime ben gönderdim. Çok özel eğitimdi. Mossad ve CIA'nın verdiği eğitimler gibi. Faruk Bildirici kitabında MİT'in Çakıcı'ya sağladığı imkanlar başlığı altında bakın neler anlatıyordu. 1993'te MİT'teki abilerinin sağladığı sahte pasaportla yurt dışına kaçtı. Çakıcı kırmızı pasaportuyla hiçbir zorluk çekmeden dünyayı dolaştı durdu. Palermo'da İtalyan mafyasının önde gelenleriyle toplantı yapacak kadar rahattı. Burada kısa bir açıklama yapalım. Çakıcı'ya kırmızı pasaportu onun evine kadar giden MİT'teki abilerinin kendi elleriyle verdiği ileri sürüldü. Çakıcı da pasaportu aldıktan bir ay kadar sonra yurt dışına çıkıyordu. Çakıcı Avrupa ülkelerinden sıkılınca uzak doğuya gitti. Orada 1,5 ay kadar gezdi. Dönüşte uçağı Kıbrıs ve Türkiye'nin üzerinden geçti. Üzüldü, kalbi eridi. Amerika'ya gitti, sonra yine Avrupa'ya döndü. Türkiye ile telefon bağlantısını hiç koparmadı, işlerini telefonla idare ediyordu. Gücü devlet bakanı Cavit Çağlar'ı tehdit edecek kadar yerindeydi. Dost olduğu siyasilere de telefonun tuşları kadar uzaktı. Eşi Uğur gözaltına alınınca hemen telefona sarıldı. Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ı aradı. Yılmaz Büyük Ankara Oteli'nde havuz başındaydı. Yanında bakanlar Ömer Barutçu, Mehmet Batallı ve Yıldırım Aktun'a da vardı. Çakıcı ricada bulundu. Yılmaz benim canım ciğerim dediği Çakıcı'nın isteğini ikiletmedi. Merak etme, ben emniyet müdüründen ricada bulunurum. Kızımıza zarar gelmez dedi. İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzil'i arayarak Uğur Çakıcı'ya kötü muamele yapılmamasını istedi. Uğur Çakıcı'nın başı polisle sık sık derde giriyordu. Kendisine çapkın kadın denilen Nokta dergisini okuduğu sırada hastanede yatıyordu. Günümüzün CHP milletvekili Şafak Pavey'in annesi ve o dönem derginin genel yayın yönetmeni Ayşe Önal'ı oraya çağırdı ve tabancasını çekti. Önal üzerine atılınca vuramadı. Türkiye'deki işlerini telefonla idare eden Çakıcı da eşinden geri kalmadı. Eşini eleştiren Hıncal Uluç'u kurşunlattı. İbrahim Türk adlı saldırgan 4 Mart 1994'te tetiğe basarken bağırdı. Bu kurşunlar Alaaddin ağabeyimin hediyesi. Zaten Çakıcı ertesi gün telefonla gazetelere demeç verip olayı üstlendi. Hıncal Uluç'u ben vurdurdum. Kaçak olduğu dönemde MİT ile ilişkisi devam ediyordu. 1994 Ağustos'unda eski arkadaşı Nurullah Tevfik Ağansoy ile Brüksel'de buluştular. O da MİT adına çalışıyordu. Daha önce yine ortak bir operasyona katılmışlardı. Görevleri dev sol lideri Tursun Karataş'ı öldürmekti. Karataş'ı Belçika ve Köln'de günlerce aramış bulamamışlardı. Bu kez verilen hedef Brüksel'de basın toplantısı yapacak olan DEP eski milletvekilleriydi. Ancak basın toplantısı son anda Hollanda'ya aktarılınca yine başarısız oldular. Elleri boş ayrıldılar. Çakıcı yurt dışında kaldı, Ağansoy Türkiye'ye döndü. Çakıcı ve Ağansoy'un işbirliği Emlak Bankası eski genel müdürü Engin Civan'a saldırı olayında da sürdü. Civan'ın 19 Eylül 1994'te yaralanmasının ardından büyük bir skandal patladı. Çakıcı'nın saldırıdaki rolü hemen ortaya çıktı. Ardından özel ailesinin de adı olaya karıştı. Ahmet Özal, Bank Express'in eski ortaklarını olan 5 milyon dolarlık borcunu azaltması için Çakıcı'dan yardım almıştı. Bunu bilen aile dostları Selim Edes de Civan'a verdiği 3,5 milyon dolarlık rüşvetin geri alınması için yardım istemişti. Zeynep ve Semra Özal onu Uğur Çakıcı ile tanıştırmışlar ve sonra olan olmuş, Çakıcı Civan'ı vurdurmuştu. Uğur başlangıçta Özal ailesinden söz etmedi. Sonra fikir değiştirdi. Araya girdiğini söylediği hatırlı kişilerin Özal ailesi olduğunu açıkladı. Açıklayınca eşiyle ilişkisi bozuldu ve ayrıldılar. Çakıcı ayrıldıktan sonra Uğur'un peşini bırakmadı. Onu öldürteceğini söylüyordu. Söylediğini 20 Ocak 1995'te yaptırdı. Kiralık bir katil Uğur'u Uludağ'da çocuklarının gözleri önünde kurşunladı. Bildirici kitabında Çakıcı 1993'te MİT'teki abilerinin sağladığı sahte pasaportla yurt dışına kaçtı diyordu. Ağansoy'u da öldürttü. Bu dönemde Civan'ın vurulması nedeniyle aranan Ağansoy yine Yavuz Ataç'ın yardımıyla yurt dışına kaçtı. Ağansoy cebinde sahte bir pasaport taşıyordu. 30 Ağustos 1995'te Almanya'da yakalandı. Alman gizli servisi ve polisine MİT'te çalıştığı bilgisini verdi ve iltica talebinde bulundu. İlk günlerde ailesinden haber alamayan Ağansoy endişelendi. 1 Kasım 1995'te Türkiye'ye ilgililere tehdit dolu bir mektup gönderdi. Artık kayıp gözüyle bakmama sebep olduğunuz ailemden 1 Aralık gününe kadar haber alamadığım takdirde vebali haberleşmenin kesilmesine neden olana ait olmak üzere iltica talebimi genişletme kararı almış bulunmaktayım. Bunun ne demek olduğunu Sayın Mehmet Eymür, Sayın Sönmez Köksal ve bir takım şahıslar çok iyi bilmektedirler ve bundan devletin göreceği zarar büyüktür. Tehdit hemen sonuç verdi. İstanbul'dan gönderilen avcı lakaplı Komiser Şentürk Demiral, Ağansoy'u Türkiye'ye getirdi. Ağansoy el yazısı ile verdiği ifadede yine MIT'le ilişkisinden söz etti. Almanya'ya kaçması için Yavuz adlı birinin yardım ettiğini anlattı. Ağansoy'un ima ettiği Yavuz adlı birisi Yavuz Ataç'tı. Tevfik Ağansoy, Uğur Kılıç'ın öldürülmesinden bir gün sonra yeşil pasaport ile Türkiye'den ayrılıp Çakıcı'nın yanına gitti. Yurt dışına çıkışı Mehmet Eymür'ün yardımcısı Yavuz Ataç tarafından organize edilmişti. Taşıdığı pasaport MIT'teki ekibin sahte pasaportçusu Timur Hanoğlu tarafından imal edilmişti. Bu bilgiyi Susurluk Komisyonu'na İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı ve İstihbarat Şube Müdürü sıfatıyla Hanefi Avcı veriyordu. Avcı Alaaddin Çakıcı ve adamlarının tüm yurt dışı giriş ve çıkışlarının eskiden beri MIT tarafından organize edildiğini de komisyona söylüyordu. Ağansoy Çakıcı aleyhine de açıklamalarda bulundu. Çakıcı Ağansoy için ölüm emrini vermekte gecikmedi. Avukat cübbesi giyen tetikçinin suikast girişiminden son anda kurtulan Ağansoy daha da sertleşti. Alaaddin karı katili. Ağansoy Çakıcı'nın devlet adına eylem yaptığı böbürlenmesini de yalanladı. 1982'de Beyrut'taki Asala kampını basıp Ermeni bir lideri öldürdüğü doğru değildi. Çakıcı'nın ülke yararına yaptığı bir şey yoktu. Çakıcı'nın azmettirdiği katiller sonunda Ağansoy'u 3 Nisan 1996'da Bebek'te Deniz Taksibar'da kıstırıp kurşun yağmuruna tuttular. Olayla ilgili oldukça ilginç bir gelişme de yaşanıyor. Ağansoy'un yanında olan ve onunla beraber öldürülen iki kişinin Tansu Çiller'in koruma polisleri olduğu ortaya çıkıyordu. Ağansoy için uyardım, dinlemediler. Eymür 29 Kasım 2011 tarihinde savcıya verdiği ifadede Nurullah Tevfik Ağansoy'un öldürüleceğini olaydan birkaç gün önce Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu'na bildirdiğini söylüyor ve şöyle konuşuyordu. Ömer Lütfü Topal cinayetini işleyen kişileri Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu'na Duran Fırat aracılığıyla bizzat ben bildirdim. Hatta aynı zamanda birkaç gün sonra Alaaddin Çakıcı'nın yaptırmış olduğu Nurullah Tevfik Ağansoy cinayetini de bu cinayet işlenmeden birkaç gün önce MIT İl Müdürü Kemal Yazıcıoğlu'na bildirdi. Kendisine yapmış olduğumuz dinlemelerde Çakıcı'nın Ağansoy'a bir eylem yapacağını, bu konuda hazırlıklı olmasını söyledim. Yazıcıoğlu da Çakıcı benim bulunduğum bölgede eylem yapamaz dedi ve bizi dikkate almadı. Ama söz konusu cinayeti Çakıcı gerçekleştirdi. Çakıcı MIT'teydi, ağara çalıştı. Eymür savcıya verdiği ifadesinde Çakıcı MIT'teydi, ağara çalıştı başlığı altında da bakın neler anlatıyordu. Çakıcı'yı benim tanımam 1988 yılından öncedir. Kendisini bizzat İstanbul bölge tavsiye etmiştir. Aslında yapı itibarıyla korkak bir insandır, ürkektir. Bu ürkekliği ve korkaklığından dolayı da birçok sıkıntı yaşamıştır. Bu bize geldikten sonra kendisini yurt dışında kullanmak amacıyla onu ve ekibini çalıştırmaya karar verdik. Bu kapsamda Korkut Eken kendilerini eğitti. Tabii bu arada Eken, Çakıcı ve ekibini eğitirken Çakıcı'nın etkisinde kaldı. Biraz mafyavari hareketlere ve babalığa özendi. O dönemlerde bana gittiği yerlerde hesap ödemediği, biraz kabadayıvari davrandığı şeklinde kulağıma haberler geldi. Benim duymamdan Eken rahatsız oluyordu. Ancak Çakıcı'yı öyle iddia edildiği gibi çok mühim iş veya eylemlerde kullanmadık. Ben ikinci kez MIT'e döndüğümde ise kendisiyle hiçbir şekilde irtibat kurmadım. Yalnız benim ilk MIT'ten ayrılmamdan sonra Yavuz Ataş'la çok samimi olmuş, hatta ona araba hediye etmiş. Ben MIT'e geri döndükten sonra yardımcım Yavuz Ataç'a Alaaddin Çakıcı ile irtibatını kesmesini söyledim. Hatta Ataç'a Çakıcı'yı bu hale biz getirdik. Adam bakanlara, devlet görevlilerine posta koyuyor. Bunu bizim pasifize etmemiz lazım. Yoksa sıkıntı doğuracak. Kendi kafasına göre iş adamlarına suikast yapmak için planlar yapıyor dedim. Yavuz Ataç Alaaddin Çakıcı'ya bildirmiş. Bu yüzden o da bana düşman oldu ve bana haber göndererek beni çocuğumun kafasını koparmakla tehdit etti. Eymür savcı karşısında şakımaya bir başlamıştı ki susturabilene aşk olsun. Ömer Lütfü Topal cinayetiyle ilgili de bakın neler anlatıyordu. Ömer Lütfi Topal cinayetini yukarıda belirttiğim oluşum içinde yer alan Ayhan Çarkın, Ercan Ersoy, Oğuz Yorulmaz isimli özel harekat polislerinin gerçekleştirdiğini, hem olay öncesindeki duyumlardan hem olay sonrasında Duran Fırat isimli yanımda çalışan Astsubay kökenli görevli memurun yaptığı araştırmalardan tespit ettim. Ayrıca şu an hatırlayamıyorum ama başka kaynaklardan da bunu tespit ettik. Çünkü Duran Fırat MİT'te göreve başlamadan önce Özel Harp Dairesi'nde görevli astsubaydı. Yukarıda isimleri geçen özel harekatçıların bir kısmıyla sıkı fıkı ilişkileri oldu. Onları tanıyordu. Hatta bir kısmına hocalık yapmıştı. Bu sebeple kendileriyle ve bir kısım özel harekatçılarla sık sık görüşüyordu. Ayrıca bizim o tarihlerde Sedat Bucak'la da irtibatımız vardı. O irtibatımızda da bu cinayetin ismini yukarıda sıraladığım özel harekatçılar tarafından işlendiğini bildirdi. Hatta Sedat Bucak'ın akrabası olan Fatih Mehmet Bucak, MİT'te görevli bir arkadaşımız tarafından alınan bir beyanında bu cinayetin özel harekatçı polisler ve Sedat Bucak'ın içinde olduğu ekip tarafından gerçekleştirildiğini, Topal'dan 6 milyon dolar para istendiğini, bu kapsamda paranın verilmemesi üzerine söz konusu cinayetin gerçekleştirildiğini söyledi. Bu beyan Fatih Mehmet Bucak tarafından inkar edilse de buna ilişkin rapor ve tutanak eğer imha edilmediyse halen MİT başkanlığındadır. İmha edildiyse de ne maksatla imha edildiğini de araştırmak lazımdır. Fatih Mehmet Bucak bu beyanı verdiğinde Sedat Bucak'la arası iyi değildi. Bundan dolayı bu bilgiyi bizimle paylaştı. Kumar demişken yukarıda söylemeyi unuttuğum Topal cinayeti aslında kumarhaneleri ele geçirme operasyonuydu. Bu benim şahsi fikrimdir. Eymür Savcı'ya Mehmet Ali Yaprak'ın kaçırılma olayını da şöyle anlatıyordu. Mehmet Ali Yaprak kaçırılmadan önce yukarıda belirttiğim oluşum tarafından sen ölüm listesindesin, para vermediğin takdirde öldürüleceksin diye tehdit edilmişti. Bunun üzerine Yaprak yüklü bir miktar para ödemiş, bu ödemeyi de Mehmet Ağar'a yapmış. Ağar da bu parayı kimseye vermemiş. Bu duyumu teşkilatımızda o dönem çalışan Müfit Sement isimli şahıs ile yine bu olayın içinde yer alan ve İzmir'de antikacılık yapan ismini tam hatırlayamadığım şahıs tarafından öğrendim. Daha sonra Yaprak'ın ödediği bu paradan pay alamayan Çatlı ve ekibi Sedat Bucak'ın da bilgisi ve onun da işin içinde olduğu bir şekilde götürmüşler. Müfit Sement isimli şahıs bana bizimkiler Mehmet Ali Yaprak'ı kaldırmışlar dedi. Sedat Bucak'ın Siverek'teki evine götürdüklerini söyledi. Ayrıca yukarıda belirttiğim Ağar'ın para alma olayını da bu esnada anlatmıştı. Daha önce Yaprak'la arkadaş olan ve benim de tanıdığım Haluk isimli şahıs beni telefonla arayarak Yaprak'ın kaçırıldığını söyledi. Ayrıca Yaprak'ın bu şekilde ikinci defa kaçırıldığını belirtti. Haluk isimli şahısla da Ankara Emniyet Müdür Yardımcısının yanında tanışmıştım. Haluk isimli şahsa Sedat Bucak'ın Siverek'teki evlerine bakın dedim. O da tamam abi dedi. Mahalli polise haber verdiler ve hakikaten de Yaprak Siverek'te bulundu ve kurtarıldı. Hatta telefon konuşmasında ben Haluk'a Yaprak'ın tekin bir şahıs olmadığını söylediğimde abi bu hayat meselesi Yaprak benim yakınım dedi. Hatta bu konuşmalar Hanefi Avcı tarafından kayda alınmış. Çünkü Hanefi Avcı o dönemde bizi gayri resmi dinliyordu. O dinleme kayıtları şu an nerededir bilemiyorum. Mehmet Ali Yaprak kendisini kimlerin kaçırdığını biliyor. O da o dönemde korktuğu için isimleri kesin olarak tanımadığını söylemiş olabilir. Ama Müfit Sement isimli şahsı bulduğumuz zaman benim anlattıklarımı teyit eder. Çünkü Müfit Sement ilk önce bize bu işin içinde kendisinin olmadığına dair ifadede bulunmuştu. Biz de kendisine inanarak onu bu işin dışında tutmaya çalıştık. Hatta sonradan öğrendik ki Müfit Sement de bu işin içindeymiş. Sonra kendisiyle ilişkimizi kestik. 5. ayrımın sonu. Sayfa 78.